Ayrım 24, sayfa 243. Bir başka şehadet. Mabeyn başkatibi Ali Fuat Türk geldi de olayın cereyan tarzını İsmail Hami Bey gibi anlatmakta ve zorla makamından alaşağı edilen Kamil Paşa'nın durumuna temasla şunları kaydetmektedir. Odacılar Talat ve Enver Beylerin sadrazamın yanına gelerek kendisine istifa teklif eylediklerini ve Enver Bey'in istifanameyi alıp saraya götürdüğünü haber verdiler. Ondan sonra hariçteki gürültü azaldı. Bir aralık Kamil Paşa beni nezdine çağırıp, Enver ile Talat geldiler, istifa teklif ettiler. Yazdığım istifanamede ciheti askeriyeden vuku bulan teklif üzerine diye yazmış olduğum halde, ahali tabirini de ilave ettirdiler, dedi. Bu, Kamil Paşa ile son mülakatım oldu. Talat Paşa istifanamesini yazıp vermesini Kamil Paşa'ya sert bir sesle teklif etmiş olduğunu söylerdi. O gün İttihat hatiplerinden Ömer Naci dahi ayrıca Kamil Paşa'nın yanına giderek "Kamil Paşa, sen bize karşı muhalif bulunmayıp da bizimle ittihat etmiş olsaydın, sonuna kadar sadrazamdın. Niçin bunu yaptın?" demesi üzerine Kamil Paşa'nın "Haydi haydi" diye eli ile işaret ederek kendisini kovmuş olduğunu da rivayet eylediler. Başkatip hatıratında Şehzade Abdülmecit Efendi'nin garip bir haline de temas etmektedir. Şöyle ki, odama giderken merdiven başında Şehzade Abdülmecit Efendi'ye tesadüf ettim. Zat-ı Şahane'ye söyleyiniz, bana müsaade buyursunlar. Şimdi bir ata binip gideyim, oradaki kalabalığı dağıtayım, diyordu. Ben, aman efendi hazretleri, iş bu dereceye geldikten sonra öyle bir teşebbüs, yalnız şahsınızı değil, saltanatı da tahtı tehlikeye kor, diyerek yanından ayrıldım. Efendi de bunu unutmayarak, ben gidip ahaliyi dağıtacaktım, başkatip mani oldu diye şuna buna söylemiştir. Dipnot 68. Bakınız Ali Fuat Türk geldi, AGE. Ali Fuat Bey, baskını müteakip yapılan sadaret alayını ve Bab-ı Ali'den saraya dönüşlerine de temasla, esnai avdette Enver Bey yanıma gelerek, ben sizinle beraber gideceğim. Bab-ı Ali'ye giderken zat-ı şahane, baş katibi sana emanet ediyorum, nasıl götürüyorsan yine öyle getireceksin buyurdular deyip, otomobiline birlikte binerek saraya kadar geldim. Yolda bana, bu işte ben tesadüf kabilinden olarak bulundum. Sabahleyin askere talim ettirmek üzere Maslak cihetlerine gitmiştim. Oradan atla Eyüp ve İstanbul tarihiyle avdet ediyordum. Nur-u Osmaniye'den geçerken bu cemiyete rast geldim. Beni de önlerine katarak getirdiler, dedi. Bu sözler bana, Sadr-ı Esbak Hüsrev Paşa'nın kim inanır Ragıp A, kim inanır Ragıp A fıkrasını ihtar etti, diyor ve Kamil Paşa'nın baskından sonraki garip tutumunu da şöyle anlatıyor. Kamil Paşa'nın infisalinin ertesi günü Seryaver Salih Paşa Müşarun İleyh'in konağına gönderilerek mührü himayun aldırıldı. Kamil Paşa yatakta olduğundan Salih Paşa tarafı şahaneden tebliğ-i selam ile sebebi izamını istifsar-ı hatır şeklinde göstermişse de mührü iadeye davranmadığını görünce hazır gelmişken mührü himayun da iade buyurulsa demiş. Ben iyi olunca gelir bizzat takdim ederim demesi üzerine halifinize ita buyurulacağı cihetle bugün iadesi lazımdır diyerek mührü almaya mecbur olmuştur. Sayfa 244. Gizlice kaldırılan cenazeler. Babali baskınında ölenlerin kaza kurşunu ile vuruldukları ilan olunmuş ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa'ya muhteşem bir cenaze merasimi yapılırken diğer kurbanlar gizlice defnedilmişlerdir. Bu gizlice gömülenlerle ilgili olarak şair Yahya Kemal Bey'in yazdıkları olaya ışık tutan şehadetlerdendir. Nakledelim bu makalenin bazı kısımlarını. Kıbrıslı zade Tevfik nerede yatar? Bunu kendini tanıyanlar bile bilmez. Tevfik, Paris sefaretinde ateşe militer Fethi Bey'in, Fethi Okyar'ın muavini ve dostuydu. Sonra İstanbul'a döndü. Balkan Harbi'nden biraz önce Harbiye Nazırı olan Nazım Paşa'nın eski bir aile dostluğu yüzünden yaverliğine katlandı. İttihat ve Terakki Baba Ali'yi bastığı gün Tevfik orada Meclis-i Bükela kapısı önünde tabanca ile öldürüldü. naaşı ve mezarı uzun müddet bir sır olarak kaldı. Sayfa 245. Dışından kansız görülen bu ihtilalde Tevfik'i kaybettiğimizi, ertesi gün gazetelerde gördüğüm dakika kederimden hareketsiz kaldım. Birkaç satırlık bir tebliğ bu kara haberi soğukkanlılıkla bildiriyordu. Gözümde gençliğin asalet timsali olan bu arkadaşımın naaşını aramak için şehre indim. Hükümet değişmiş, sokaklarda çehreler değişmişti. Naaşı kimden arayacağımı düşünürken hatırıma Ömer Naci geldi. Köprü üzerinde Ömer Naci gözüktü. Sağında silahçı Tahsin, dipnot 69, solunda Gümülcineli Fedai Eyüp'le bir ihtilal devriyesi gibi geziniyordu. Beni görünce mahzun bir çehre takındı, Tevfik'le dostluğumu bildiği için yanıma kederli geldi, kendine has olan laubalilikle koluma girdi ve hemen ondan bahsetmeye başlayarak ''İhtilalin cilveleri bu. Daima en iyileri yere serer. Tevfik'i namusu öldürdü. Ben de senin kadar yandım emin ol. Ah, neye o saatte orada bulundu? Fransız ihtilalini beraber okuduk. İhtilalin cilveleri böyledir. Sen benden iyi bilirsin.'' yollu bir nutka girişti. Uzun uzun dinledim. Sonra kendisinden bir zamanki arkadaşlığımız namına Tevfik'in ölüsünün akıbetini öğrenmek için yardımını istedim. Şu cevabı aldım. Bu aralık doğru değildir. Hükümet fazla sızıltı vermek istemiyor. Kurcalamak doğru değil, dedi. Bu sözü üzerine hassasiyetini tahrik edecek acı bir cevap verdim. Zayıf tarafı olan Fransız ihtilalinden birkaç misalle serzeniş ettim. Gözleri yaşardı. Sözlerim pek ziyade dokunmuştu. Teessürle elimi sıktı. Naaşın nerede olduğunu öğrenmeyi ve almayı vaat etti. Dipnot 69. Selanik'te çıkardığı Silah adlı gazete dolayısıyla silahçı Tahsin diye anılan ve İttihatçıların fedai teşkilatından olan bu adam sonraları İttihat ve Terakki'ye muhalefet etmiş ve günün birinde esrarengiz bir şekilde öldürülmüştür. M.M. Sayfa 246. Biz onunla kol kola, arkamızdan da maruf iki fedai heybetli bir mevkip halinde köprüden bahçe kapıya kadar gelmişiz. Vakadan gözleri fal taşı gibi açılan halk bize bakıyordu. Naci orada, sebil önünde vaadini tekrarlarken arkamızdan münakaşamıza kulak kabartmış olan silahçı Tahsin yaklaştı. Dedi ki, ''Beyefendi, nafile yoruluyorsunuz. Onu bu sabah Süleymaniye mezarlığına gömdüler.'' Herifin bu sözüne inandım. Naci de vaadinden kurtuldu. Doğru Süleymaniye mezarlığına koştum. Ne aslı var ne faslı. Aldatıldığımı anladım. Hükümet makamlarına müracaat. Tevfik'in öldüğü ailesi ve dostları iki satırlık bir gazete haberiyle biliyorlardı. Hükümet sağır bir duvar gibiydi, müracaatlara cevap vermiyordu. Hükümetin böyle sağır bir duvar gibi duruşuna rağmen Tevfik'in ölüsünü bulabilmek bana dert oldu. Her gün yeni çarelere başvuruyor, her gün meyus ve ümitsiz dönüyordum. Böyle birçok teşebbüsten sonra günün birinde yeni bir çare düşündüm. Hatırıma garip bir tesadüfle Cafer Tayyar Bey'in büyük kardeşi İsmail Hakkı Bey geldi. Bu iki kardeş Tevfik'in gençlik ve harbiye mektebi arkadaşı idiler. Onunla düşmüş kalkmış, eğlenmişlerdi. İsmail Hakkı Bey o günlerde Selimiye kumandanı idi. Onu Selimiye kışlasındaki makamında görmeye gittim. Heyhat, o da avutmaya başladı. Diyordu ki, Tevfik'in mezarı nerededir bilmiyorum. Hükümet bu mevzuda kat'i bir sükut iltizam ediyor. Bu fena günlerde kurcalamasanız iyi olur. Teessürümden cevabım uzun ve acı bir nutka benzedi. Tevfik'in sizin gibi dostlarından başka Pierre Loti ve Claude Farrer gibi tanınmış ecnebi dostları da vardır. Bunlar bugünlerde Türkleri bütün cihana karşı müdafaa ediyorlar. Yarın İstanbul'a gelecekler. Onlar sizin gibi değil vefakar dostlardır. Tevfik'in mezarını ararlar. Bu tarzda sakladığımızı haber alırlarsa hepimiz hakkında çok çirkin fikirler edinirler. Bu sözlerim İsmail Hakkı Bey'i düşündürdü. Bana, emin olunuz bütün gayretimle kabrin nerede olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Beni 3 gün sonra yine burada görmeye geliniz. Görüşme günü Selim Yakışlası'na gittim. İsmail Hakkı Bey beni görür görmez ayağa kalktı, elimi sıktı ve emir neferinden yağmurluğunu istedi. Derin bir teessür içinde olduğu belliydi. "Buyurunuz, kabri görmeye gidelim," dedi. O, ben ve arkamızda bir nefer kışladan çıktık. Kabri, daima İstanbul tarafında tahayyül etmeye alıştığım için burada bulduğuma şaşıyordum. Babı Ali ile Karacaahmet mezarlığı arasında bir münasebet göremiyordum. Sayfa 248. Bulunan ve açılan mezar. Mezarlığa doğru yürüdük. Hava çok fena idi, kötü bir yağmur yağıyordu. Epey yürüdükten sonra mezarlığın kışlaya bakan tarafında su terazisi olan köşeye geldik. Buradan mezarlığa girdik. Birkaç adım daha yürüdükten sonra İsmail Hakkı Bey bir lahit önünde durdu. Fatiha okumak üzere ellerini kaldırdı. Ben ve nefer de ellerimizi kaldırdık. Döndü. Yan yana duran iki mezara karşı da ellerini kaldırdı. Onlara karşı da birer Fatiha okudu. Ellerini yüzüne götürdükten sonra ilk lahdi gösterdi. İşte Tevfik burada yatıyor. Diğer iki mezarı da göstererek, bunlar da Yaver Nafiz Bey ile Celal Bey. Onlar da burada yatıyorlar, dedi. Bir müddet sessiz ve donmuş, Tevfik'in mezarı başında durdum. Gözlerimle yerini tayin ettim. Sonra ayrıldık. Tevfik'in annesine ve kardeşlerine kabrin bulunduğunu haber vermeye gittim. Zavallılar ağlaşırken adeta bu birkaç aylık esrar perdesinin kalktığından biraz müteselli oldular. Ertesi gün Tevfik'in kardeşi Şevket'le kabri ziyarete geldik. Fakat bu keşfi takip eden günlerde içimize bir şüphe girdi. Ah o elemli şüpheler! Tevfik acaba o kabirde mi idi? Bu elemli şüphelere tutulan kalpler kolay kolay kurtulamıyorlar, alışamıyorlar. Şüphe içimizi kemiriyordu. Şevket, kabrin açılmasını emel edindi. Hükümetçe bu kabil değildi. Fakat Tevfik'in kardeşleri bu noktada ısrar ediyorlardı. Bilhassa Şevket, kardeşinin yüzünü son bir kere görmek istiyordu. Arkadaşlarımızdan dostluğun timsali olan Halit, buna bir çare arıyordu. Bir gün geldi, dedi ki, mezarı bir gün akşama doğru açtıracağız. Karacaahmet mezarcılarıyla uyuştum. Kararlaştırılan gün geldi, bir taraftan kanuna, bir taraftan da o zamanki idarenin tazyikine karşı çok cüretkerane olan bu hareketi göze aldık. Dört arkadaş Karacaahmet'e gittik. Anlaştığımız mezarcılar kabri ancak akşama doğru açacaklarını söylemişlerdi. Bekleyerek o saatleri nasıl geçirdiğimizi anlatmak kabil midir? Akşam yaklaşmıştı. Mezarcılar geldiler. Bizden kimselere bir şeyler söylememe vaadimizi yenilememizi istediler ve sonra işe giriştiler. Biz arkamız mezar taşına dayalı işin bitmesini heyecanla bekliyorduk. Uzaktan gördük ki lahdin taşını kaldırdılar. Baş mezarcı bize işaret etti. Sessiz adımlarla yaklaştık. Biraz sonra kabirde yatan bir cesedi beline kadar açtılar. Ceset mürekkeple ovulmuş gibi siyahtı. Siyah tunçtan bir heykele benziyordu. Ben Tevfik'i tanıyamadım. Lakin kardeşi Şevket tanıdı. Hemen tanıdı. O, kendisi, kendisi dedi. Bir hıçkırıktı bu ses. Kardeş, kardeşin vücudunu ne kadar değişmiş olsa da tabii bir aşinalıkla tanıyabiliyor. Cesette iki kurşun yarası görülüyordu. Biri sol gözün buruna yakın çukurunda, biri de göğsünde sol memenin üzerindeydi. Yaralarda kurtlar kaynaşıyordu. Bir müddet Tevfik'in çehresine baktık. Mezarcılar artık kabri kapayacaklarını ihtar ettiler. Lakin Şevket bir türlü ayrılamıyordu. Onu güç çektik. Mezarcılar telaşla lahdi kapadılar. Karacaahmet'ten bir müddet ayrılamadık. Ölümün o siyah bahçesinden çıkamadık. Sonra öylece gönlümüz kapanmış, dilimiz tutulmuş, başımız eğilmiş, çıktık. Dipnot 70. Bu makalenin tamamı için bakınız Yahya Kemal Siyasi ve Edebi Portreler, İstanbul 1968. Bu mevzuda İttihatçıların Fedailer grubundan birinin de bir itirafı vardır. Bir nevi itirafı zünub. Onu da nakledelim. Bilahare Enver Paşa'ya yaverlik eden bu fedai, Baba Ali baskını günü elini kana boyayanlardan biri olan İzmitli Mümtaz'dır. Diyor ki bu fedai: "Dün Sultanahmet Camii'nde Hafız Rıza'ya, merhum Sedat, Nafiz ve Tevfik'in ruhlarına ithaf edilmek üzere mevlid okuttum. Müezzin mahfilinde kendimizi tanıtmadan Eşref Bey'le beraberdik. Kana kana ağladım, ruhlarından af niyaz ettim. Ailelerine başka imzalarla davetiye göndermek istedim fakat cesaret edemedim. O hengame içinde o masum insanları genç yaşlarında ölüme iten tabancamı bir daha kullanmadım ve kırarak attım. Mekke ile Medine'ye giden Eşref Bey'e de biriktirdiğim 50 altını vererek o mübarek yerlerde muhtacine günahımın kefareti olarak dağıtmasını rica ettim. Allah şahittir ki kendilerine ne kinim vardı ne de ilk silahı ben patlattım. Fakat ne olursa olsun o günden beri vicdanım rahat değildi. Mevlid sırasında o kadar kendimden geçerek yüksek sesle ağlamıştım ki etraftan nazara dikkati celbetmemek için Eşref Bey beni adeta sürükleyerek çıkardı. Ya Rabbi, sen şu andaki hislerimi biliyorsun. O şehidi mağfurların ruhlarına hakikati ibla et." İzmirli Mümtaz'ın bu itirafında adı geçen Nafiz ve Tevfik, Baba Ali baskınında vurulanlardandır. Sedat ise 2. Meşrutiyet arefesinde Selanik merkez muavinliği yapmış ve o yıllarda Selanik'te bulunan Mümtaz'la bir mesele dolayısıyla münakaşaya tutuşup elini tabancasına atmış, ancak daha evvel davranan İzmitli Mümtaz tarafından öldürülmüştür. Bu olay bilahare adli makamlara intikal edip İzmitli Mümtaz askerlikten tart olunmuşsa da meşrutiyetin ilanını müteakip davaya tekrar bakılmış ve bu kere fedai beraat etmiştir. Sayfa 251. Yakup Cemil'in durumu. İttihatçıların gözünü budaktan sakınmayan meşhur fedaisi Yakup Cemil, Babali baskınında Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı vurup öldüren adamdır. Her ne kadar bazı kaynaklar Nazım Paşa'nın Enver Bey Paşa tarafından vurulduğunu yazmışlarsa da bu iddia doğru değildir. Nazım Paşa, Yakup Cemil tarafından öldürülmüştür. Baş tarafta teferruatıyla kaydettiğimiz gibi iddiatçılar Baba Ali koridorlarında üst üste adam öldürürlerken odasından fırlayıp komitacılara "Pezevenkler, siz beni aldattınız!" diye bağıran Harbiye Nazırı'na Enver bazı şeyler söylemek istemişse de Nazım Paşa'nın sol tarafında bulunan Yakup Cemil sağ elini Harbiye Nazırı'nın arkasından uzatmış ve gafil Nazım Paşa'yı sağ şakağından vurup yere sermiştir. Nazım Paşa hemen ölmemiş ve onun yerde can çekişmekte olduğunu gören Yakup Cemil bu kere tabancasındaki diğer kurşunları da Harbiye Nazırı'nın üzerine boşaltmış, sonra müthiş bir soğukkanlılıkla arkadaşlarına dönüp "Bu adama başka türlü laf anlatılır mı?" diye sormuştur. Daha evvel Sadaret Vadi ile avladıkları Harbiye Nazırı'nın böyle beklenmedik bir anda Yakup Cemil tarafından öldürülmesi iddiatçıları şaşırtmış ve Sadrazam Kamil Paşa'nın istifasını cebine yerleştiren Enver Paşa, saraya giderken Yakup Cemil'in başka cinayetlerine mani olmak gayesiyle onu da yanında götürmek mecburiyetinde kalmıştır. Böylece Yakup Cemil'in yeni bazı cinayetleri önlenmişse de Baba Ali baskınından sonra Yakup Cemil, siyasi cinayetler serimizin 3. cildinde olanca açıklığıyla görüleceği gibi İttihat ve Terakki içinde başlı başına bir mesele olmuş ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı öldüren Yakup Cemil bu cinayetiyle İttihatçı fedailerin imtiyazlıları arasında yer almıştır. Sayfa 252. Ali Fuat Bey'in hatıratına göre Enver'in "Biz Nazım Paşa'yı öldürmeyecektik, bir kaza oldu" demesi, Talat'ın ise "Biz ona, Harbiye Nazırı'na, sadaret teklif etmiştik" diyerek Nazım Paşa'nın durumuna teması, her ne kadar Harbiye Nazırı'nın öldürülmesinin evvelden tasarlanmadığını ortaya koyup Yakup Cemil'in fevri hareketini gösteriyorsa da, düşünülebilir ki acaba Nazım Paşa öldürülmeseydi sadaret makamına getirilir miydi? 31 Mart oyununu incelerken kaydettiğimiz gibi o günlerdeki mücadele Alman ve İngiliz taraftarlarının kavgasıdır. İttihatçı subaylara karşı Halaskaran subay grubunun zuhuru ve Bu grup başındakilerin Prens ünvanlı Sabahattin ile teması, Intelligence Service'e yakın bazı kimselerin gayretiyle İttihat ve Terakki'nin iktidardan düşürülmesi, bahusus, çılgınlık derecesinde İngiliz taraftarı olan Kamil Paşa'nın iş başına gelip, İttihatçılar aleyhinde bazı teşebbüslere girişmesi, nasıl İngiliz taraftarlarının zaferi ise, İttihat ve Terakki başındakilerin Baba Ali baskını ile Kamil Paşa hükümetini düşürmeleri de Almanlardan yana olanların başarısıdır. Bu itibarla evvela İngiliz taraftarlarıyla çalışan, bilahare gizli pazarlıklarla İttihatçılar safına geçen Nazım Paşa, şayet öldürülmeseydi belki sadaret makamına getirilirdi ama bu sadaret uzun sürmezdi.